Evet muhterem arkadaşlar, ikinci kavri demek dedik ya, İmam Hüseyin niye bile bile ölüme gidiyor? İmam Hüseyin'in döneminin farkıyla İmam Hasan Aleyhisselam'ın döneminin farkı neydi? İmam Hüseyin Aleyhisselam'la İmam Ali Aleyhisselam'ın döneminin farkı neydi ki İmam Hüseyin böyle bir yol izledi? Bunun temelini halledebilmek için Kur'an-ı Kerim'de biraz gezinmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanları müşrikler, kafirler, müminler ve münafıklar diye ayırıyor, değil mi? Münafıklar aslen nedir? Kafirdir. Fakat Kur'an-ı Kerim ayrı bir sınıf olarak onlardan bahsetmiştir. Neden? Bir gerçekliktir bunlar. Bunlar aslen kafir olmalarına karşılık Müslüman olduklarını söylemişler ve Müslümanlarla beraber olmuşlar. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlerden, müşriklerden söz ettiğinden çok münafıklardan söz etmiş. Onların karakterlerini, psikolojilerini, portrelerini çizmiştir. Haddinden fazla ayet var münafıklar hakkında. Şimdi burada ben iki tahlil yapıyorum. Diyorum ki, bir, bu münafıklar 3-5 kuruşluk çıkar uğruna İslam'ı seçen çapulcu, ayak takımı tipinden insan olsalardı Kur'an-ı Kerim bu kadar bahsetmezdi. Kur'an-ı Kerim kafirlerden ve müşriklerden daha çok bunlardan bahsettiğine göre kafirlerden ve müşriklerden İslam'a gelecek riskten daha büyük bir risk taşıdıkları için değil mi?
Evet.
Kur'an üzerinde mantık yürütüyorum. Yani niye Allah-u Teala kafirlerden daha çok bahsediyor münafıklardan? Niye müşriklerden daha çok bahsediyor münafıklardan? Demek ki kafir ve müşriklerden gelecek tehlikeden daha çok tehlike var bunlarda. Öyleyse demek ki ayetlerin dikkat çektiği o günkü münafıklar 3-5 kuruşluk çıkar için İslam'ı seçmiş çapulcu takım değildir. Bunlar toplumda sözü geçen, etkin, bilinçli, siyasal kabiliyetli, geleceği okuyabilen, toplum mühendisi karakterine sahip insanlar olması lazım. Tahlilim yanlış mı?
Doğrudur.
Bu tahlilim doğrudur. Ve daha sonra zaten tarihi incelediğimiz zaman göreceğiz ki gerçekten bu insana birer siyasi dehadır. Gerçekten bu insanlar toplum mühendisidir. Allah Resulü'nün çatısını çattığı devleti bir günde harap etmişlerdir. Müşriklerin, kafirlerin, ehli kitabın ki, ehli kitabın derken Hristiyanların ve Yahudilerin güç yetiremediği şeye bunlar güç yetirmişlerdir. Yezid'in ümmetin başına gelmesi bunun bir ispatıdır. Dedik ya Yezid bunu tek başına yapamaz. Atatürk'ten 150 yıl önce yaşamıştır ikinci Mahmut. Yezid Resulullah'ın vefatından 61 yıl sonra iktidara gelmiştir. Yani ikinci Mahmut'la Atatürk arasındaki süreden daha kısa bir süre var. Resulullah Aleyhisselam hayattayken ümmetin arasında bir ihtilaf var mıydı?
Yok.
Yok. Müslümanlar arasında hiç savaş oldu mu? Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Müslümanların arasında savaş oldu mu?
Oldu.
Nerede oldu? Ne Sıffini, ne Cemel'i.
Zekat hadisesiyle Müslümanlar...
Üç gün sonra, üç. Cemel ve Sıffin dediğimiz 30 sene sonra. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından 2-3 gün sonra halifenin komutanı Halid bin Velid'in eliyle namaz kılan, oruç tutan, zekat veren Müslüman bir kabile katledilip kabilenin reisinin hanımını halifenin komutanı o gece kendisine bağlamış mıdır? O hanımla beraber yatmış mıdır? Ki tarih kitapları bunu aktarırken kabilenin reisini öldürdü. Daha sonra onun eşiyle evlendi. Kocası ölen bir hanımla ne zaman evlenebilirsiniz siz?
4 ay 10 gün
sonra. Eğer o gece evlenirseniz ona evlilik denir mi?
Hayır.
Yıllardır biz bunu okuyup yutuyor muyuz?
Evet.
Burada bir bitkinin yok mu? Bu pis, bu çirkin, bu fahiş bir eylemi bize Allah'ın en meşru kıldığı evlilik kelimesiyle sunan kitaplarda bir kasıt var mıdır yok mudur? Saklanmak istenen bir şey var mıdır yok mudur? Evet,
vardır.
Öyleyse ey akıl sahipleri diyor ayet-i kerimede Allah-u Teala, ibret alın. Akıllı olun. Allah verdiği her nimetten bizi hesaba çekecek. Bu nimetlerin en başında gelen, nimetlerin kralı durumunda olan nimet akıldır. Akıldan dolayı da Allah bizi hesaba çekecek. Onun içindir ki birçok Ehl-i Beyt Arifi kitabında der ki, bir de akıl cehennemi vardır. Cehennemlerin en şiddetlisi. Akıl cehennemi. Amel cehennemi, ahlak cehennemi, akıl cehennemi. Akıllı olmamız lazım. Resulullah Aleyhisselam vefatından 3 gün sonra Müslümanların kanı akıyor. Ve bu ihtilaf devam ediyor. Öylesine bir ihtilaf ki Resulullah Aleyhisselam'ın kızının evinin etrafına odun dolduruluyor mu? Evinin yakılmasıyla tehdit ediliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın damadı, amcasının oğlu Ali, boynuna sarığı takılarak, mescide doğru boynundan çekilerek götürülüyor mu? Bunlar önemli şeyler değiller midir? Bunlar geçmişte kalmış ihtilaflardır diyebilir miyiz ki, eğer diyebilirsek, Allah-u Teala neden Kur'an-ı Kerim'de kendisinin en son elçisi, eşref-i mahlukat olarak telakki ettiği, rahmeten lil alemin diye telakki ettiği peygamberinin ismi 4 yerde geçerken Firavun'un ismini en az 80 yerde zikrediyor. Eğer geçmişin bir önemi yoksa, onlar geçmiş ümmetlerde onlar yaptıkları onlara, sizin yaptığınız size şeklinde ayet getiriyor. Buraya delil kılıyorlar. Bu ayetin içerdiği mana başkadır. Bunların sözünü ettiği mana başkadır. Geçmiş ümmetlerin fiilinden siz sorumlu değilsiniz anlamında Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi getirir. Oysa geçmiş ümmetlerin yaptıklarının İslam ümmeti için birer laboratuvar olduğunu Allah-u Teala bize öğretmek için Firavun'la Musa Aleyhisselam arasındaki hikayeyi defalarca zikreder mi? Ashab-ı Uhdud'dan bize bahseder mi? Ashab-ı Kehf'den bize bahseder mi? Ey ümmet siz de böyle olmayın. Ey ümmet Firavun gibi olmayın. Ey ümmet İsrail oğulları gibi olmayın. Peygamberden sonra ayetler gelmeye devam etmiyor ki. Gelseydi, devam etseydi herhalde ey ümmet Yezid gibi olmayın şeklinde ayetler gelmez miydi? Ey ümmet benim yeryüzündeki hüccetimi boynuna sarığını dolayarak mescide kadar sürükleyip götürmeyin Allah sizi helak eder gibi bir ayet gelmez miydi? Allah'ın yeryüzündeki hüccetini boynuna sarığını doluyor. Ve o hüccet öyle bir hüccet ki karşısına hiçbir pehlivan dayanamamış. Bütün Arap Yarımadası'nın pehlivanlarını yere sermiş olan bu insan neden kılıcına davranmıyor? Yenik mi düştü? Aciz mi kaldı? Efsanevi Arap kahramanlarını yere seren bu insan o gün boynuna sarılı dolayan kişiyi tepelemeye muktedir değil miydi? Veya oğlu İmam Hüseyin gibi ölümü pahasına tepeleyemez miydi? Niye öyleyse? Şimdi bunun tahlilini yaptığımız zaman İslam'ın muhteremliği söz konusudur. Bu insanlar İslam'dan iktidarı gördüler. İslam'ın Araplara medeniyet getirdiğini gördüler. İslam'ın Arapları Sasani İmparatorluğu'nun ve Bizans İmparatorluğu'nun sömürgesinden kurtardığını gördüler. Ve İslam'da bunlar ileriki zamanlarda Sasani İmparatorluğu'na ve Bizans İmparatorluğu'na galip geleceklerini okudular. Ve dolayısıyla aslen mümin olmadıkları halde İslam'ın adına hükümet yürüttüler. Ve gerçekten çok da rantıbıl bir yol seçtiler. Resulullah Aleyhisselam döneminde açlıktan ağzı kokan nice sahabe bu hükümet sayesinde hepsi birer trilyoner oldu. Alın sünni kitaplarını, hepsini okuyun. Resulullah Aleyhisselam dönemindeki fakir fukara sahabenin daha sonraki dönemde öldükleri zaman arkalarındaki bıraktıkları servetleri ehli sünnet vel cemaat kardeşlerimizin kitapları yazmaktadır. İktidar sahibi oldular. Bu iktidarın tek bir hedefi vardı. O da asla ve kat'a iktidarın ehli beytin eline geçmemesidir. Ve bunu ehli sünnet vel cemaat kardeşlerimizin kitaplarında Beniz Hakifi olayının aktarıldığı yerde okuyabilirsiniz. Dikkat edin, eğer bu Haşimilerin eline geçerse bir daha onların elinden alamayız. İfadesi var mı yok mu arkadaşlar? Haşimoğulları kim? Peygamber Efendimiz'in sözü. O hükümeti İslam adına yürüttüler. Ve İslam madem ki bunların çıkar sağladıkları bir üstür, öyleyse İslam'a hürmetli olmaları gerekir mi? Çok hürmetli davranılır. Ve bunlar ben Müslümanım diyen insanlardır. Kanı haramdı. O Arap efsanesi kahramanları yere yıkan Ali, kendisinin boynuna sarığı dolayıp götüren kişi ben Müslümanım dediği için kırgına davranamadı. Bugün bizim Irak'taki Şii'nin yaşadığını o gün Ali yaşadı orada. O gün Ali yine orada yaşadı.
Muhammed.
O gün Ali'nin orada yaşadığını bugünkü Şii yaşıyor. Mektep aynı mektep. Din aynı dindir. Karakter aynı karakterdir. O gün ona bu küstahlığı yapabilen insan bugün onun dostuna bu küstahlığı rahatlıkla yapabiliyor. Dolayısıyla İmam Ali, ben Müslümanım diyen ve açıkça günah işlemekten beri olan insanlara karşı kıyam edemezdi. Ve kendisi imamdı, Kur'an'ı muhafaza etmekten yükümlüydü. Tabiri caizse Kur'an'ın hıfzı uğruna bu adamların şeyhul İslamlığını yaptı. Bu adamların yanlış yapacağı yerde önlerine çıktı, doğruyu söyledi. Ve bu adamlar İslam'a hürmetli oldukları için, hürmetli olmak zorunda oldukları için İmam Ali'nin sözlerine itibar etmek zorundaydılar ki sünni kitaplarda doğrudur. İkinci halifenin şu beyanı, eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Yani İmam Ali ne yapmış? Halifenin yapacağı ve İslam'a zarar getireceği yerlerde çıkmış önüne durmuş. Bu manada İslam'ı korumuş mu?
Korumuş.
Vakta ki kendisi halife olmuş mu? Olmuş. Ve İslam ne dediyse onu yapmış mı?
Yapmış.
İmam Ali Aleyhisselam vefat edince, şehit edilince, yerine imam olarak kim geçti? İmam Hasan Aleyhisselam. Muaviye o taraftaki güç sahibi mi?
Evet.
Devlet sahibi mi?
Evet.
Devlet sahibi. İmam Hasan Aleyhisselam, İslam'ı koruma pahasına ve tarihe bir not düşmek adına Muaviye ile oturup bir anlaşma imzaladı mı? Ehl-i Beyt'ten beyat istemeyecek.
Evet.
Efendim Resulü'nün kendisinden sonra Yezid'i tahta geçirmeyecek.
Evet.
Bu manadaki maddelerle Muaviye ile anlaştı mı? Evet, anlaştı. Muaviye bu anlaşmalara sadık kaldı mı?
Hayır.
Kalmadı. Ya Müslümanlar, İyi Kur'an'a inanıyorum diyenler, ya Kur'an-ı Kerim müminleri tanımlarken onlar anlaşmalarına sadık kalırlar. Ayeti mucibince sadece bu adama sen kırmızı çizgi çekemez misin? Sadece şu ayetten ve şu davranışına dolayı. Peygamber evladıyla oturmuş bir anlaşma yapmış ve o anlaşmaların hiçbirine uymamış. İmam Hasan'ı katlettirdi mi?
Ettirdi.
İmam Hasan'dan sonra imamet kime geçti?
İmam Hüseyin'e.
Buralar çok önemlidir. İmam Hüseyin Muaviye'nin döneminde imam mıydı?
Evet.
Muaviye'ye karşı ayaklandı mı?
Hayır.
Ayaklanmadı. Neden? Muaviye henüz açıktan günah işlemiyor. Ve Muaviye İslam'a saygıyı hala koruyor. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Peygamber evladı katil olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama devlet görünüş itibariyle Müslümanların devletidir. Ve ben halifeyim diyen insan İslam'a karşı açıkça küstahlığı ve açıkça günahı yoktur. Muaviye layık olduğu yere gitti mi? Gitti. İmam Hasan Aleyhisselam'la yaptığı anlaşmanın aksine Yezid'i tahta geçirdi mi?
Geçirdi.
henüz kendisi hayattayken ölüm tehdidiyle sahabenin önde gelirlerinden Yezid'e beyat aldı mı?
Aldı.
Aldı. Yezid açıkça günah işleyen biri miydi?
Evet.
Yezid peygambere hakaret eden biri miydi?
Evet.
Yezid açıkça günah işleyen biri miydi? Zinakar mıydı?
Evet.
Alkolik miydi?
Evet.
Küfrü gerektiren sözler söyleyen biri miydi?
Evet.
Artık gayri meşru da olsa iktidarın saygınlığı kalmamıştır. Artık İslam'a hakaret edilmektedir. Artık peygambere hakaret edilmektedir. Peygambere, İslam'a hakaret eden, açıkça küfrü belli olan birisine karşı kıyam farzdır. Farzların ötesinde zarurettir. Neden zarurettir? Şimdi dedik ya, İslam iki kanala ayrıldı. Bu kanalın birisi Yezid'e kadar İslam'ı saygın olarak akıttı. Yezid dönemine gelince artık
pervasızlaştı.
Alt tabanı istedikleri kıvama getirmişlerdir. Hak artık azınlıktadır. Pervasızlaşsa da iktidarına bir zarar gelmeyecektir. O iktidarla yine çıkarlarını koruyabilecektir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bile bile ölüme gidiş sebebini buradan rahatlıkla anlarız. Ölüme bile bile gitmenin sebebi şudur ki, ey benden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan Müslümanlar, biliniz ki İslam Yezid'den beridir. Burayı anlayabildik mi? Eğer imamın Kerbela kıyamı ve imamın Kerbela'daki şehadeti olmasaydı, vallahi bugün İslam diye bir şey olmazdı. Olur da, adı olur da, Yezid'in İslam'ından başka bir İslam olmazdı. İmamın o kıyamının ve şehadetinin sayesinde ikinci İslam, daha doğrusu o birinci İslam, ikinci İslam'dan tamamen kendisini beri kıldı. Azınlık olarak, ezilmiş olarak, tarih boyu katledilerek ta geldi. İktidar sahibi olan o ikinci yalancı İslam, iktidarları darmadağın oldu, perişan oldu. Küfrün ve müşriklerin köleleri durumuna düştüler. O tarih boyu mahkum edilen, öldürülen İslam geldi, 1979'da devlet olarak çıktı.
Allahu ekber.
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve bugün yeryüzünde 79 yılından beri Ehl-i Beyt aleyhisselamın kanalından gelen İslam duyuluyor. Onunla İslam'ın izzeti iade edildi. Onunla Müslümanların haysiyeti iade edildi. Onunla yeryüzü küfrü, o sahte İslam'la barışık yaşayan yeryüzü küfrü, İslam'ı düşman cephe olarak telakki etti. Batılın organize gücü olan NATO ordusu, tatbikatlarındaki mavi kırmızı bayrakların yerine mavi yeşil bayrak koydu. Kızıl komünizmi temsil ediyordu. Batının organize gücü, ehli kitaba dayalı organize gücü, komünizmi hedef olarak görüyordu. Bizim hedefimiz komünizmdir. Yeryüzünde o kadar, o 1 milyar gene Müslüman vardı, o Müslümanlarla hiçbir problem yoktu. Ve bunu Amerikalı bir stratejist 1983 veya 84 yıllarında İstanbul'daki yaptığı bir konuşmada, bizim 1979 yılına kadar İslam ve Müslümanlar diye bir problemimiz yoktu. Artık bugün İslam ve Müslümanlar diye bir problemimiz var ve bu probleme karşı iki silahımız var. Birisi petrol, birisi de İslam. İslam'a karşı İslam. Yani Yezid İslam'ı. Yezid İslam'ına çok ihtiyacımız var. Bir de petrole. İki silahımız var. Ve o iki silahı şu anda kullanıyorlar. Evet. Abi az önce bir soru sordu. Şu anki durumumuz nedir? Şu anda uluslararası istikbar ehli sünnet ve ehli şia çatışmasını çıkarmak istiyor. Değil mi?
Evet.
Arkadaşlar, az önceki anlattıklarımızın hepsini alt alta toplayacak olursak, şia bu oyuna gelir mi? Ehl-i sünnet vel cemaat kardeşini Müslüman bilen, onun kanını, malını, ırzını haram bilen bir Şii bu oyuna gelir mi?
Gelmez.
Ama Sünni kardeşim?
Gelir.
Öyleyse ben diyorum ki, bakın, Bunları konuşmak ihtilafı körüklemekten ziyade insan bilmediğin düşmanıdır. Düsturunca Sünni kardeşlerimizle elimizden geldiği kadar diyaloglarımızı artırıp ya mübarek Sünni kardeşim vallahi ben de Müslümanım gel oturalım konuşalım. Benim beğenmediğin şey nedir? Toprağa secde etmem mi? Vallahi senin de peygamber dediğin Hazreti Muhammed Mustafa'nın toprağa secde ettiğinden dolayı
ediyorsun.
Ayaklarıma meshetmemi mi problem ediyorsun? Ya Müslüman kardeşim, Hanefi ile Şafi'nin birbirinin abdest hükmü aynı değildir ya. Hanefi'nin alinden kan çıkar, abdesti bozulur. Şafi'ye göre o adam abdestsiz namaz kılıyordur. Şafi'ye göre kan çıkar, abdesti bozulmaz. Şafi ile senin bu durumunu problem etmiyorsun da benim ayaklarımı meshetmemi neye problem ediyorsun? Vallahi ben ayeti böyle anladığım için ayaklarımı meshetmem. Yani kendimizi bu insanlara anlatmak zorundayız ki ben zaten Amerikan'ın oyuna gelmeyecek. Sünni kardeşim de Amerikan'ın oyuna gelmesin. Dolayısıyla bunları konuşmam lazım. Konuşmamız lazım. Ya hiç olmasa bizi dördün beşincisi yapın ya. Bugün Şiaların az önceki sözünü ettiğimiz devlet olarak çıkmış olan Şialar anayasalarında 6 tane hukuken resmi mezhep tanıdılar. İktidar Şiaların elindedir. Anayasalarında Zeydiyeler, Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler resmi mezheptir. Ya benim güç sahibi olan Şiam seni resmi mezhep olarak telakki ediyor. Sen niye beni resmi mezhep olarak kabul etmiyorsun? Gel Amerikalıların önüne gelme. Tarih boyu Yezid sizi kullandı. Bugünün modern Yezidlerini kendinizi kullandırmayın dememiz gerekmez mi? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı bile bile ölüme gidişinin sebebi nedir? İslam Yezid'den ve Yezid'in yazdığı, çizdiği ve Yezidilerin taşıdığı dinden, İslam'dan beridir. Allah o Kerbela şehitlerinin hepsine selat ve selam eylesin.
Amin.
Onların katillerine lanet eylesin.
Amin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Üçüncü nokta olarak eğer sıkılmadıysanız vahdetin ilmi izahına girmek istiyorum. Ondan sonra inşallah ben sunuşumu bitireceğim. Sorularınız olursa sorular çerçevesinde konuşuruz. Allah-u Teala Ali İmran suresi ayetinde ve'tasimu billahi Allah'a sımsıkı sarılın der. Biraz aşağıda bir iki ayet aşağıda ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tefarru. Şimdi birincisinde sırf Allah'tan bahsediyor. Diyor ki ve'tasimu billah Allah'a sarılın. Allah soyut mudur? Elini tutabilir miyiz? Tutamayız. Kendisine soru sorabilir miyiz? Soramayız. Konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Bir problemle yüze geldiğimiz zaman gidip görüş alabilir miyiz? Alamayız. Şimdi ayet-i kerimeleri aklımızda iyi tutarsak inşallah birbirimize faydamız olur. Fetih suresini atlıyorum bu sefer. Estağfirullah. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâhe. Yedullahi fevka eydihim. Ayetini hatırlıyor musunuz? Hocam hatırlıyor mu hocam?
Hatırlıyorum.
Evet. Muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Ali İmran suresi 1. ayette diyordu ki Allah'a sarılın. Allah nasıl sarılınıyormuş?
Nasıl beyat sarılınmış? Ederek.
Allah'ın yeryüzündeki eliyle. Allah'ın yeryüzündeki eli kimin eliymiş?
Yedullah.
Allah'ın Yedullah diyor. Allah-u Teala peygamberin eline ne diyor? Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani bir Müslüman peygamberin elini tuttuysa Allah'ın eli de onların elinin üstündeymiş. Bu ayet mi? Ayet. Müteşabih bir ayet.
Muhkem.
Açık.
Değil mi? Yani şu açıdan müteşabihtir. El açısından, Allah'ın eli olması açısından müteşabihtir. Fakat meramı açısından muhkem bir ayettir. Ey Muhammed! Muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Ben beyati bu sefer resim olarak veriyorum size. Beyat şudur. Ey Muhammed! Senin elini tutanlar muhakkak ki Allah'ın elini tutmuşlardır. Şimdi öyleyse bu ayetin mantığına göre gelelim Ali İmran suresindeki okuduğum ayetten iki ayet aşağıdaki ayete. Ve'tasimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrahû. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın ipi kim? Peygamberin eli. Allah'ın ipi peygamberin eli. Öyle mi? Demek ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki oturttuğu idare biçiminde öncüyü Allah tayin eder. Doğru mu?
Evet.
Doğru mu? Allah'ın ipi dediğimiz zaman Allah'tan aşağıya melekut aleminden mülk alemine sarkıtılan bir ip anlaşılır mı?
Hayır.
Değil mi? Kayıp aleminden şehadet alemine sarkıtılan bir iptir bu. Öyleyse demek ki Allah'ın ipi yukarıdan aşağı gelir. Aşağıdan yukarı atacağımız bir ip Allah'ın ipi olur mu? Öyleyse ümmetin vahdetinin gerçekleşebilmesi için ben Müslümanım diyen insanların Allah'ın ipine tutunması gerekiyor. Allah'ın ipi kimdi? Allah Resulü'dür. Allah selat ve selam eylesin. Şimdi peygamber bir beşer midir? Küllü nefsün la ikatul mevt ayeti kerimesi mucibince o da ölecek midir? Ölmüş müdür? Peki Allah'ın ipi bir nefis midir? Allah'ın ipi de ölür mü? Peygamber Efendimiz ölünce Allah'ın ipi de ölemez bir şeyse o ipin ucuna yeni bir halkanın takılması gerekir mi, gerekmez mi? Evet.
Evrenselse.
Yeni bir halka takılması gerekiyor ki Kur'an baki olsun. Kur'an gerçek olsun. Kur'an bir taraftan size emretsin, desin ki Allah'ın ipine sarılın. Öbür taraftan Allah peygamberini katına çekerek ipini de çekmiş olsun. Ey Allah'ım sen bize ipime sarıl diyorsun ama ipi çektin yukarı. Ben nereye sarılacağım şimdi? Sünnilerin anladığı din budur. Sünniler diyorlar ki Allah ipi çekti. Artık biz Allah'a doğru bir ip atarız. Tübtil hikmete men teşâ ayeti tübtil mülke men teşâ ayeti kelimeleri bunların hepsi bize gösterir ki Allah mülkü kendi dilediğine verir. Mülk Arap lisanında mal servet değildir. Devlet gücüdür. Allah Süleyman'a mülk verdi deyince Süleyman Aleyhisselam'a verdiği malı anlatmıyor. Allah Davud'a mülk verdi deyince Allah Davud'a verdiği maldan mülkten bahsetmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bu ayetten biz anlıyoruz ki mülkü yani devleti, velayeti Allah dilediğine verir. Hikmeti Allah dilediğine verir. Zaten az önceki aktardığımız mantık üzere Allah'ın ipi ise bir ucu Allah'ta olup öteki ucu bizim görebildiğimiz yerde olan iptir. Ve o ipin madem ki ucu beşerle somutluk kazanıyor ve ilk somutluk kazandığı beşer peygamberimizdir. Ondan sonra, peygamberden sonra onun ucuna eklemlenecek Allah'ın ipinin ucu olma keyfiyetine, temizliğine, dirayetine, ilmine, velayetine, hikmetine layık halkaların gelmesi gerekiyor. Halkaların gelmesi gerekiyordan kastımız bu halkaların hepsi beşerdir. Hepsi küllü nefsün zâikatül mevt ayetinin kapsamı dahilindedir. İlla ki ölümü tadacaklardır. Şimdi ümmet ikiye ayrıldı mı? Ümmet dedi ki yok hayır. Artık Allah ipi çekti. Biz yukarıya ip atacağız. Abi sizin attığınız hangi ip sizi ondan tutunduğunuz zaman sizi taşıyabilir? Birinci attıkları ip taşıyamadı. Ümmetin arasında kan döküldü. İkinci attıkları ip Şam'da yeni bir devlete sebep oldu. Ve o devlet ben inanıyorum diyenleri ben Allah'ın ipine sarılıyorum diyenleri taşıyamadı. Ümmeti kan gölüne düşürdü. Ondan sonra aşağıdan yukarı attık dedikleri ip, Allah'ın ipi, Allah'ın elçisinin torununu katletti. O günden beridir ümmet yukarıya ip atıyor, tutulup düşüyor. Yukarıya ip atıyor, tutulup düşüyor. Allah zamanımızın hablullahı olan İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu taciz
amin. Amin.
Allah onun kalbini bizden razı eylesin.
Amin. Amin.
Allah bizi onların dirilttikleriyle dirilsin.
Amin.
Onların ahlakıyla bizleri ahlaklandırsın.
Amin.
Onların hidayetleriyle bizi hidayetlendirsin.
Amin.
Onların nuriyle bizleri nurlandırsın.
Amin.
Onların ilimleriyle bizleri ilimlendirsin.
Amin.
Ve bizi ona layık kölelerden eylesin.
Amin.
Burayı eğer anlayabildiysek, ümmetin vahdetini Allah tayin etmiştir. Kimdir Allah'ın sözünün hilafına bir vahdet ekseni oluştursun da o ümmetin vahdetine muvaffak olsun? Böyle bir şey olabilir mi? Öyleyse bizim konuştuklarımız acı da gelse, bugüne kadar duymadığımız şeyleri söylüyorsunuz suçlamasına muhatap da olsa, vallahi biz hakkı söylüyoruz. Allah dilimizdeki düğümü çözsün.
Amin.
Ve Allah her bulunduğumuz yerde hakkı ifade eden, hakkı ikame eden, hakka hizmet eden kullarından bizleri eylesin.
Amin.
Allah bizi ümmetin ihtilafından beri kılsın.
Amin.
Ümmetin ihtilafına vesile olmaktansa Allah bizim canımızı alsın.
Amin.
Ve Allah Yezidilerin eliyle bugüne kadar taşınmış olup da bugünkü insanların hak din olarak inandıkları o dinden bu hakperest halkı helas eylesin.
Amin.
Bu halkı Allah'ın ipine hidayet eylesin.
Amin.